Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, gelişi güzel hayallere hoş geldiniz. Ben Emine. Bu kanalda psikoloji, felsefe, bilim ve farkındalık çerçevesinde hayatı daha yaşanılabilir kılmak için hayata dair sorgulamalarımı, düşüncelerimi, okuduklarımı ve öğrendiklerimi paylaşıyorum. Ek olarak her çarşamba günü podcast'ta bahsettiğim konuya ilişkin kaynaklar, kitap önerileri ve kendimizi daha iyi tanımak adına bir soru ile e-bülten gönderiyorum. Eğer ilginizi çeker ve benim de mail kutuma düşsün bunlar derseniz emineistimen.com/podcast adresinden kayıt olabilirsiniz. Eğer benimle birebir çalışmak isterseniz de yine aynı adresten koçluk başlığını tıklayıp bilgi ve ücretsiz ön görüşme randevusu alabilir ya da bana LinkedIn profilimden ulaşabilirsiniz. Bu hafta hiç aklımda olmayan bir konuyu tesadüfen gördüğüm bir e-bülten yazısı sayesinde mikrofona taşımaya karar verdim. Bölümün isminden de anlayacağınız üzere iltifat kabul etmek üzerine bir yayın yapacağım. Sebebi de yazıyı okurken geçmişte iltifat kabul etmekte ne kadar zorlandığımı düşünüyordum. Ama okumaya devam ettikçe birden durup, "Aa, bir dakika ya, ben artık gayet sakin bir şekilde bana, yaptığım işe, kişiliğime, hatta dış görünüşüme gelen iltifatları seve seve kabul ediyorum" diye minik çaplı bir farkındalık yaşadım. Konunun yüzeyindeki tarafı iltifat kabul etmek olsa da aslında derinde kendimizle olan ilişkimiz, kendimize dair görüşümüz ve imajımız var. O yüzden de bu bölümde biraz daha çok ufak gibi görünen iltifat kabul etme olayının kendimize olan inancımız, kendimize olan güvenimiz üzerine nasıl bir etkisi olduğundan bahsetmek istiyorum. Yine bol sorulu, psikolojili, bilimsel araştırmalı bir bölüm olacak. Hazırsanız başlayalım. Hatta bir örnekle başlayalım. Size bir sorum var. İşte ya da sosyal hayatta zor bir durumda olan biri size geldi, fikrinizi sordu, akıl danıştı. Size gayet normal bir şekilde aklınıza gelen ilk çözüm önerisini sundunuz. Birden böyle karşınızdakinin gözleri parladı. "Oha, hiç aklıma gelmemişti. Zeki kadınsın ya da zeki adamsın ve selam" dedi. İlk tepkiniz ne olurdu? Böyle şakayla karışık, "Arada kafam çalışıyor ya" mı derdiniz? Ya da övgüyü yansıtır mıydınız? "Hayır ya, sen zaten yapardın, ben sesi söyledim sadece" mi dersiniz? Ya da bunun minvalinde bir şey mi söylersiniz? Ya da konuyu değiştirir misiniz? "Aa, şöyle bir diziye başladım, duydun mu?" gibisinden. Ya da böyle küçümseyip, "Yok ya, ne alakası var, herkesin aklına gelebilecek bir şey mi" dersiniz. Ya da krediyi başkasına mı aktarırsınız? "Aa, bana da bir arkadaşım demişti, aa, ben de şu kitapta okumuştum, aa, ben de böyle bir podcast'te dinlemiştim" gibi başkasına mı kredi aktarırsınız? Ya da bu böyle somut bir işse, yani elinizle ortaya çıkardığınız bir çıktısı varsa ya da zihin gücünüzle bir sunum olur, ne bileyim herhangi bir yaptığınız tabak, çanak, resim bir şey olur. İnsanlar size çok güzel olduğunu söylediğinde "çok daha iyisini yapabilirdim, bir önceki daha iyiydi" gibi bir yerden mi tutuyorsunuz iltifatları? Eğer böyle cevaplar veriyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Çünkü birçok insan iltifatı kabul etmekte zorlanır. Ve tepkilerimiz genellikle bu az önce verdiğim örnekler gibi garip olabilir bazen. Birkaç yıl önce bu konuyla alakalı Amerika'da 400'den fazla kişinin katıldığı bir araştırma yapılmış. İnsanların neredeyse %70'i takdir edilmeyi veya bir iltifatı kabul etmeyi utanç ya da rahatsızlık hisleriyle ilişkilendirmiş. Çok ilginç değil mi? Ben hep düşünüyordum, yani neden biri bana iltifat ettiğinde ben rahatsız oluyorum diye. Bu bölümde hepsine değineceğiz. Ben de size Instagram'da sordum. Yaklaşık böyle %60'a 40 gibi bir rakam çıktı. Yani %60'ı cevap verenlerin, ki bayağı bir kişi cevap verdi bu arada, yüzlerce kişi cevap verdi, "ben iltifat almakta zorlanırım" dedi. Şimdi aranızda bu iltifatı kabul edememe olayını düşük özsaygıya ya da özdeğere atfedenler olabilir ama araştırmalara göre bu bir tık daha karmaşık bir olay. Psikolog ve yazar Guy Winch şöyle diyor. Düşük özsaygısı olan insanlar genellikle iltifatları kabul etmekten rahatsızlık duyar. Evet, ama iltifatları kabul etmekten rahatsızlık duyan herkes düşük özsaygıya sahip değildir. Ben buna katılıyorum çünkü hayatım ve gerek koçluk gerekse kurumsal kariyerim boyunca en özgüvenli insanların bile övgü karşısında hazırlıksız yakalandığı zaman nasıl böyle yüzlerinin kızardığını, elini kolunu nereye koyacaklarını bilemediklerini ya da gözlerini kaçırdığını gördüm. Ve anladım ki çok daha farklı parametreleri var bu iltifat kabul etme olayının. Özellikle de bizim gibi mütevazılığın el üstüne tutulduğu bir kültürde Ve bence bunun tek bir cevabı da yok. Yani karmaşık bir şey dediğim gibi. Ama bunu araştırırken çok değişik bir bakış açısı karşıma çıktı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu ve benzer konular üzerine araştırma, çalışma ve TED konuşmaları yapan Christopher Littlefield diyor ki, çoğu durumda itfaatların bizi tedirgin etmesi sürpriz bir tarafının olmasından kaynaklanıyor olabilir. Nasıl yani diyenleriniz olabilir. Çünkü ben ilk okurken ne alakası var diye düşünmüştüm ama şöyle bir sürpriz kavramına ve insan üzerindeki etkisine bakacak olursak, sürpriz dediğimiz şey nedir? Beklenmedik bir durum, değil mi? Yani sizin beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir şekilde aldığınız hoş bir itfaat sizi sürprize uğratabilir. Aynı şekilde ormanda yürüyüş yaparken karşılaştığınız ayı da sürprize uğratır. Yani ikisinin aslında beklenmediklikle olan ilişkisi benzer bir yerden geliyormuş bizim eski primat zihin yapımıza göre. Ve modern beynimizde de aynı tarih öncesi atalarımızdan gelen bir sürpriz sıralaması varmış. Bunu tetikliyormuş. Bu sürpriz sıralaması nedir? 4 aşamaya sahip bir sıralama. Yani beklenmedik bir durumla karşılaştığınız zaman ya da bir olayla bir söze önce kısa süreli, çok kısa süreli olarak bir dona kalıyoruz. Ondan sonra olanlara bir açıklama arayışına giriyoruz. Sonra o bakış açımızı değiştirmeye başlıyoruz. Yani biraz daha sindirmeye başlıyoruz. En sonunda da artık o deneyimi başkalarıyla paylaşıyoruz. Peki iltifat alınca insan neden sürprize uğrar diye sorarsanız, bu benim tamamen kişisel görüşüm. Okulda, işte, hayatta, online dünyada bile içinde bulunduğumuz rekabetçi ortamlara o kadar alıştık ki hep daha fazlası var, hep daha iyisi var. Yani bizim yaptığımız şey devenin yanında kulak. Böyle böyle minik başarılarımızı takdir etmemeyi öğreniyoruz ya da bu da bir şey mi moduna giriyoruz. Çünkü siz kendinizi kutlasanız bile biri çıkıp ya o da bir şey mi, bir de bu var diyecek. Az önce zaten kültürel tarafından bahsetmiştim, yani bizim kültürümüzden gelen bir şey de var. Ya da başkalarının ayağını kaydırmak, motivasyonunu kırmak için yapılan iş takdire şayan bile olsa insanlar böyle bir burun kıvırır ya. Belki bu da yerleşik bir şekilde bizim içimize işlemiş olabilir. Konumuza geri dönecek olursak, sürprizler genellikle sevinç veya heyecan getirir ya ve bazı insanlar için duygusal olarak hoş bir haber bile bazen bilişsel olarak yoğun olabilir. Ne demek istiyorum? Şimdi biraz daha fizyolojik tarafına bakacak olursak, bu birinci aşama donma kısmı ya, donma kısmında ne oluyor bedenimizde? Kalp atışları hızlanıyor, göz bebekleri büyüyebilir, dopamin seviyemiz artarsa avuç içlerimiz terleyebilir. Şimdi böyle fizyolojik değişiklikler olurken haliyle duygusal dalgalanmalarımız da oluyor. Ve bu anlam veremediğimiz ya da ani olan duygusal ya da fizyolojik değişimler haliyle bizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyor ve bunun bir sonucu olarak da kendimizi savunmasız hissedebiliyoruz. İşte o durumda da kontrolü geri elimize almak için kısa bir donma anından sonra az önce verdiğim örnekler gibi garip cevaplardan birini hızlıca söyleyip bilinçli olmayan bir tepki verebilirmişiz. Ve bunun akabinde de zihnimiz olanları anlamaya çalışıyor, değil mi? Açıklama ihtiyacı duyuyor. Neden böyle dedi, neden oldu gibi zihnimizin içinde böyle milyonlarca şey dönüyor o anda. Şimdi bu neden oluyor? Çünkü eğer bizim kendimize karşı negatif bir imajımız varsa, yani kendimize negatif bir yerden bakıyorsak içten içe, belki farkında bile olmayabiliriz bu arada. İşte o noktada başkası bizi daha pozitif bir yerden, daha olumlu bir yerden iltifat ettiğinde o iki görüş çatışıyor. Ve haliyle bu da kafa karıştırıcı olabiliyor arka planda zihnimizde. Ki buna da onaylama yanlılığı deniyor. Nedir bu onaylama yanlılığı? Bir konuya ait görüşlerimizi doğrulayan bilgileri arama eğilimi, onlara inanma eğilimi ve onları sorgulayan, tersi olan görüşleri de görmezden gelme eğilimi. Eleştirel düşünme bölümünde bahsetmiştim. O bölüm de en sevdiğim bölümlerden biridir. Mutlaka tavsiye ederim eğer henüz dinlemediyseniz. Burada benim kendi gözlemime dayalı bir yorumum olacak. İnsanlara yaptıkları işle ilgili iltifat edince ya da dış görünüşlerine iltifat edince bir tık daha kolay kabulleniyorlar o iltifatı. Yani o iltifatı kabul etmesi daha kolay oluyor. Çünkü ortada somut bir şey var. Ama birinin zekasına iltifat ettiğimde çok zorlanan insanlarla karşılaştım. Hatta kabataslak bir rakam verecek olursam, diyelim ki işte 10 kişiden 8'ine zeki olduğunu söylediğimde benim neden zeki olduğumu düşündün diye geri soruyla cevap verdiler. Yani arkasındakini arıyorlar. Neden böyle bir şey düşündün ki? Sana ne bunu düşündürttü? Gibi. İşte böyle insanların size verdiği iltifatlarla alakalı, eğer böyle bir şaşkınlık yaşıyorsanız ya da böyle bir panikliyorsanız orada bir düşünmekte fayda var. Benim kendim hakkındaki düşüncem, benim kendim hakkındaki imajım ne ki biri bana bir olumlu iltifat verdiği zaman ben bu kadar şaşırıp panikliyorum. Burada arada bir fark var demek. Yani insanların sizi nasıl gördüğü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüz. İşte o aradaki farkı görmek bile çok güzel bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü bazen biz kendimizi gerçekten yerden yere vuruyoruz. Yani olduğumuzun çok daha altında görüyoruz ama halbuki hiç de öyle olmayabiliyor. Bir tane daha görüş var. O da çok dikkatimi çeken bir görüş. Onu da paylaşmak isterim. Kanada Waterloo Üniversitesi'nde sosyal gelişim alanında yardımcı profesör Denise Marigold, iltifat alamama konusunun arkasında şöyle bir düşünce var diyor. Benim de çok aklıma yattı bu arada. Diyor ki, eğer kendime bu iltifatı kabul etmeye ve bundan iyi hissetmeye izin verirsem, gelecekte hem kendime hem de başkalarına hayal kırıklığına uğratabilirim. Bu yüzden de kendime olan saygımı korumak ya da kaybetmemek üzere bu riski almamayı tercih ediyorum.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Yani bir noktada insan kendini koruma altına alıyor. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Bir şeyi bir kere çok güzel yapmış olmanız, hani bir ürün çıkmış olabilir ortaya, bir düşünce, bir fikir, herhangi bir şey ne olursa olsun, bir daha aynı performansla yapamayabilirsiniz. Ve işte burada bir şeyi öyle yaptınız ya, sanki kendimizden hep aynı performansı beklemeliymişiz gibi bir düşünce yanılsamamız varsa, burada kendimizi koruma altına alabiliyormuşuz. Benim kendi gözlemimde şu şekilde, eğer siz yaptığınız iş üzerinden kendinize değer biçiyorsanız ya da gösterdiğiniz performans üzerinden biraz daha böyle bir değer biçiyorsanız, öz değeriniz bununla ilişkili ise, onaylanma ihtiyacınız bununla ilişkili ise, o noktada da o iltifatı almak zor olabilir. Çünkü her zaman o performansı gösteremeyeceğinizi bilmek de sizi içten içe rahatsız ediyor olabilir. Yani bunlar birçoğumuzun bilinçsiz bir şekilde kendini koruma eylemi olarak iltifatlara garip tepki verdiği anlamına gelebilir tabii ama uzun vadede kendimize olan inancı da etkilediğini düşünüyorum ben. Çünkü bir insan kendine inandığı sürece bir şeyleri var edebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Gandhi'nin yürekten inandığım bir sözü var. Diyor ki, insanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler. Eğer bir şey yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile onu yapacak gücü kendimde bulurum. Ne kadar güzel demiş, değil mi? Hatta Goethe'nin de çok sevdiğim bir sözü var bununla alakalı. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. O da diyor ki, asıl mucize kendine inanmaktır. Sonrası hep olağan şeyler. Şimdi bu noktada Emine ufak bir iltifat kabul etmekten konuyu kendine inanmaya, güvenmeye nasıl getirdin derseniz de, ben şahsi olarak şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu kendine inanmak, kendine güvenmek, öz saygı, öz değer gibi konular bizim belli bir yaştan sonra üzerine konuştuğumuz, çalıştığımız böyle derin dokunaklı konular ya, ve burası birazcık daha böyle tavşan çukuru gibi, içine girdikçe de gömülebilirsiniz. Ve bunları inşa etmek, yani bu güveni, inancı, özdeğeri, özsaygıyı inşa etmek zor belli bir yaştan sonra ve tek bir formülü yok. Çok da yönlü konular. Yani herkese ne iyi geliyorsa, ne katkı sağlıyorsa oralarda dolanması en mantıklı olanı. Yani kimisi en baştan böyle bir zihnini derleyip toparlamak ister, temizleyip eski inançlarını fark edip onun üzerine inşa etmek ister. Kimisi hayatına minik ufak tefek değişiklikler getirerek gündelik aksiyonları arasına koymak ister. İşte bu yüzden ben de o en başta bahsettiğim Ebüten yazısını okurken bunu fark ettim. Yani belki iltifatları rahatlıkla kabul edebilmek bir başlangıç olabilir kendinizi gözlemlemek anlamında. Benim için oldu çünkü. Ben eskiden gerçekten iltifat kabul edemeyen, iltifat aldığında çok böyle gerilen bir insandım ya da zorlanan bir insandım. Gerilmekten ziyade biraz daha anlamıyordum yani. Çünkü ben kendimi orada görmüyorum. Ben aynaya baktığımda çok farklı bir Emine görüyorum, içimdeki aynaya baktığımda. İnsanların beni kendimi görmediğim bir yerde görmesi, üstüne üstlük buna bir de iltifat etmesi bana çok tuhaf geliyordu. Ama ben ne zaman ki bu onaylama yanlılığı tarafından çıkıp daha objektif bakmaya karar verdim, kendimle biraz daha iyi bir ilişki kurmaya karar verdim ve kendime olan inancın aslında hayatımda ne kadar büyük bir rolü olduğunu fark edip bu inancı besleyecek minik minik adımlar atmaya başladım, o zaman kendime olan güvenim de artmaya başladı ve bir şeyler sadece fikir ya da hayal olmaktan çıkıp somut adımlara, aksiyonlara dönüştü. Aynı şekilde danışanlarımda da benzer bir yol gözlemliyorum. Mesela o kariyer planını ya da aksiyon planını yapmak için seansa giriyoruz ya biz. Ve o seanslarda ortaya çıkan, halının altında kalmış bir sürü duygu, davranış, bir sürü şey var. Ve biz ne zaman onun üzerine çalışıp farkındalıklar yaşadıkça, kendileriyle daha yakın, daha güçlü bir ilişki kurdukça danışanlarım hayatlarında da, kariyerlerinde de o istedikleri değişim ya da onlar için olması gereken en doğru değişim gerçekleşiyor. Bu arada danışan demişken Kasım ayına kadar maalesef yeni danışan alamayacağım ama Kasım sonrası seanslara başlamak için şimdiden ön görüşme yapıp bilgi almak isterseniz açıklamalardaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Peki bu iltifat aldığımızda minik çaplı bir sürpriz yaşıyoruz ve bu sürprizin 4 aşaması var demiştik ya. İlki donma, ikincisi olanları açıklama, üçüncüsüne peki bakış açısını değiştirme. Şimdi bu da şöyle, bize söyleneni anlamlandırmaya başladıktan sonra yeni bilgiyi kendimiz hakkındaki mevcut şemamıza yerleştirmeye çalışıyoruz. Birçoğumuz için bu şöyleymiş, iltifatı kenara koymak veya değerini azaltmak gibi bir yerden tutuyormuşuz eğer iltifat almakta zorlanıyorsak. Bölümün en başında bahsettiğim cümleler gibi cümleler kuruyorsanız uzmanlar şey diyor, birazcık daha pratikte iltifatı sağlıklı bir şekilde işlemeyi öğrenebiliriz ve kendimiz hakkındaki bu görüşümüzü de biraz daha farklı bir boyuta taşıyabiliriz böylece. Ve diyorlar ki sadece o iltifat karşısında nasıl hissettiğimizi paylaşmak bile bizi kafamızın içinden çıkarabilir ve daha iyi hissettirebilir. Ki bu da son aşama zaten, paylaşma. Ne demek istiyorum? Teşekkür ederim. Ben genelde iltifat almakta zorlanırım ama çok mutlu oldum böyle bir etki yarattığıma gibi. Bunu söylemek zorunda da değilsiniz bu arada. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Ama hiçbir şey tek gecede değişmeyeceği gibi bu da değişmez. Yani yılların verdiği bir alışkanlık. Ama bence hatırlamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. İltifat alandan çok verenindir. Biri size herhangi bir sebepten iltifatta bulunuyorsa bu onun deneyimi, onun bakış açısı. Sizin değil. Siz onun perspektifini sadece kabul edebilirsiniz. Değiştirmeye çalışmanıza gerek yok. Tamamen katılmıyorsanız bile o katılmadığınız kısım sizde kalsın. Yani orada bir karşı savunmaya geçmemize gerek yok. İltifatlara karşı tepkilerimizin çoğu öğrenilmiş davranışlar zaten. Ailemizden, rol model aldığımız insanlardan, öğretmenlerimizden ne gördüysek onu içselleştirmiş olabiliriz. Gayet normal. O yüzden açın bakalım kendinizi yeni fikirlere, yeni görüşlere, dışarıdan nasıl görünüyorsunuz? Yani iltifatı tamamen yok sayma yerine bunu başka insanların sizi veya işinizi nasıl deneyimlediğini öğrenme fırsatı olarak da düşünebilirsiniz. Evet, bence kendini kurcalamayı seven dinleyicilerim için her zamanki sorular kısmına geçebiliriz. İster yazın, ister sesli ya da sessiz düşünün. Geçen bir dinleyicimden mesaj aldım, diyordu ki, senin bölümlerini WhatsApp grubumuzda paylaşıp ödev gibi dinliyoruz, sonra da üzerine tartışıyoruz. Çok mantıklı, teşekkürler bu arada, keyifli dinlemeler. Haydi gelelim sorulara. Kültürünüz veya inancınıza göre övgüye nasıl cevap verilmesi gerektiği konusunda size ne öğretildi? İkinci sorum. Çocukluğunuzda övgü veya takdir ne kadar çok veya ne kadar azdı? Yani şöyle bir yerden tutabilirsiniz. Mesela bir sınavdan 95 aldıysanız ebeveynleriniz sizin için heyecanlanır mıydı, aferin mi derdi? Ya da yoksa neden 100 almadığınızı mı sorarlardı? Bu sizi nasıl hissettirirdi? Üçüncüsü de evinizde takdir konusunda belli kurallar var mı? Ne demek istiyorum? Mesela hangi ülkenin kültürüne aitsiniz bölümünü dinleyenleriniz hatırlar. Orada Fransızların bir şeyi yanlış yapmıyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir. Yanlış olan şeyler eleştirilir, doğru olanlar zaten olması gerektiği gibi olduğu için takdire gerek yoktur. Olumlu geri bildirim verilmez tavrından bahsetmiştim. İşte bu kuraldan bahsettiğimde bu. Yani sizin yetiştiğiniz evde ya da okulunuzda ya da aldığınız rol modelde böyle bir durum var mıydı? Yani siz bunu içselleştirmiş olabilir misiniz? Ya da diğer bir sorumda, büyürken çevrenizdeki insanlar düzensiz şekilde iltifat eder miydi insanlara? Ya da bir şey istemeden hemen önce mi iltifat ederlerdi? Yani karşılığında bir şey mi beklerdi? Bu da bir çıktısı olabilir. Biri bana iltifat ettiğinde ne isteyecek acaba diye düşünen bir sürü insan var çünkü. Ya da öğretmenleriniz bir öğrenciyi diğerini kıskandırmak için mi överdi? Yani iltifatı bir cezalandırma aracı olarak mı kullanırlardı? Bu da olabilir. Belki de aileniz insanlara yüzlerine iltifatlı bulunup arkasından dedikodu yapan bir noktada duruyordu ya da çevrenizdeki insanlar böyle bir tecrübeye maruz kaldınız. O yüzden de başkaları size iltifat ettiğinde onların gerçek duygularının o olduğuna şüphe ediyorsunuz. Size biraz daha sahtekar bir tonda geliyor. Bu da olabilir. İşte bunları anladıktan sonra yani kendimizi o olaylara, insanlara verdiğimiz tepkileri, o tepkilerle beraber hangi duyguları deneyimlediğimizi anladıktan sonra belki biraz daha iltifatlara verdiğimiz tepkileri değiştirebiliriz. Mesela teşekkür ederim, sözleriniz günümü güzelleştirdi. Ya da gerçekten çok çalıştım, karşılığını almak güzel, bunu duyduğuma çok memnun oldum gibi kendinize özgü cümlelerle tabii ki de herhangi bir şekilde cevap verebilirsiniz. Evet, bir iltifat alma konusuna herhalde bu kadar uzun konuşulabilirdi diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü iltifat almakta zorlanan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve bilin ki hepimizin çok güzel özellikleri var. Hepimiz biriciyiz ve çok özeliz. Bölümlerde bahsettiğim konularda profesyonel koçluk almak için bana nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.